Ayrım 9.
Sayfa 170. İslam'da körler ve körlük. İslam dininde körlerin özel bir yeri vardır. Onlara verilmiş bu özel yer daha İslam tarihinin başlangıcında yaşanmış bir olayın ardından vahiy olarak inen Kur'an'daki bir sureyle belirlenmiştir. Hazreti Muhammed peygamber olduktan sonra İslam dinini tanıtmak ve yaymak üzere çeşitli kabilelerin ileri gelenleriyle görüşmeler yapmaktadır. Bu görüşmelerin birinde Mekke'nin Nezd-i Nebevi denen yerinde kendisinin de üyesi bulunduğu Kureyş kabilesinin ileri gelenleriyle görüşmektedir. Görüşmede Kureyş ileri gelenlerinden Rabia oğlu Utbe, Rabia oğlu Şeybe, Hişam oğlu Ebu Cehil, Abdülmuttalip oğlu Abbas, Halef oğlu Ümeyye bulunmaktaydı. Bu görüşme kendi kabilesi olan Kureyş'in Müslüman olmaya ikna edilmesi bakımından peygamber için son derece önemliydi. Çünkü orada hazır bulunan Kureyşlilerin Müslümanlığı kabul etmesi halinde onları pek çok kabile üyesinin izleyeceği bir gerçekti. Görüşmelerin ilerlediği bir sırada içeriye bir kör girer. Adı Ümmü Mektum oğlu Abdullah'tır. Üç kez konuşmacıların sözünü keserek, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiklerinden bana da öğret" diyerek yüksek sesle arzusunu dile getirir. Abdullah daha önceden Müslüman olmuştur ve peygamberin kendisini aydınlatmasını istemektedir. Karşısındakileri ikna etmeye yaklaştığı sırada görüşmenin bu şekilde yön değiştirmesi girişimine canı sıkılan peygamber yüzünü buruşturur ve Kureyşliler ile görüşmesine kaldığı yerden sürdürür. Görüşme bitmiş ancak Kureyşliler Müslüman olmayı kabul etmemişlerdir. O sırada Abdullah ile ilgili olay üzerine Abese suresi vahiy olarak inmiştir. Abese sözcük anlamıyla yüzünü buruşturmak, ekşitmek demektir. Kur'an-ı Kerim'de 80. sure olarak yer alan Abese suresi 42 ayetten oluşmaktadır. Surenin ilk 10 ayeti doğrudan kör Abdullah ile yaşanan olayla ilgilidir. Söz konusu ayetlerin Türkçe anlamı şu şekilde verilmektedir. Yanına kör bir kimse geldi diye peygamber yüzünü asıp çevirdi. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacaktı yahut öğüt alacaktı da bu öğüt kendisine fayda verecekti. Ama sen kendini öğütten müstani yani ihtiyaçsız gören kimseyi karşısına alıp ilgileniyorsun. Arınmak istemeyenden sana ne? Sen Allah'tan korkup sana koşarak gelen kimseyi aldırmıyorsun. Abese suresi ayet 1-10. Yukarıdaki ayetler bir başka çeviride şu şekilde yer almaktadır. 1. Surat astı ve yüz çevirdi. 2. Kendisine o kör geldi diye. 3. Nereden biliyorsun? Belki o temizlenip arınacak. 4. Veya öğüt alacak. Böylelikle bu öğüt kendisine yarar sağlayacak. 5. Fakat kendini müstani gören, yani hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını sanan ise... 6. İşte sen onda yankı uyandırmaya çalışıyorsun. 7. Oysa onun temizlenip arınmamasından sana ne? 8. Ama koşarak sana gelen ise... 9. Ki o içi titreyerek korkar bir durumdadır. 10. Sen ona aldırış etmeden oyalanıyorsun. Kur'an'da körlük başka anlamlarda da kullanılmaktadır. Bu dünyada kalbi kör olan bir ahirette de kör ve şaşkındır. İsra suresi ayet 72. Bu dünyadaki manevi körlük öbür dünyada gerçek körlük olarak ortaya çıkacaktır. Taha suresi 124-126. Kur'an'da çeşitli ayetlerde kör ile görenin bir olmadığı belirtilmektedir. Burada kör, din konusundaki bilgisizliği inanmayanı köre, inananı İslamiyet'i kabul edeni görene benzetmektedir. Ra'd suresi ayet 16, Mümin suresi ayet 58. Hatır suresi ayet 21-22, En'am suresi ayet 50, Ra'd suresi ayet 19, Hud suresi ayet 24, Ra'd suresi ayet 19. Allah'ın kör ettiği kimseler doğruyu, gerçeği göremezler. Muhammed suresi ayet 22-23, Bakara suresi ayet 6-7-17-18, İsra'at suresi ayet 97-98. Kur'an'da Allah'ın kör ettiği kimseleri peygamberin de doğru yola sevk edemeyeceğine ilişkin ayetler vardır. Neml suresi 79-81, Avum suresi ayet 52-53, Zuhruf suresi ayet 40. Kur'an'da inananlarla inanmayanlar kesin çizgilerle birbirinden ayrılmakta, yukarıdaki ayetlerde de görüleceği gibi inanan kör bir kimse inancı olmayan ileri gelen, gören kimselerden bile üstün tutulmaktadır. Şu kadar ki insanlara güzel ahlakı öğretmek üzere gönderilen, kendisi güzel ahlakı temsil etmekte olan peygamber, münasebetsizce bağırarak kendisinin bilgilendirilmesini isteyen Abdullah bin Ümmi Mektum'a yüzünü buruşturduğu için yukarıdaki ayetlerde Tanrı tarafından azarlanmaktadır. kör olmasına karşın işitmesinde herhangi bir sorun bulunmayan, bulunduğu ortamdaki tartışmanın ciddiyetini kavrayabilecek düzeyde bir zeka düzeyine sahip olduğu anlaşılan ve böyle ciddi bir tartışmanın yapıldığı mekana girmesine bir sakınca görülemeyecek kadar Müslümanlar arasında bir saygınlığa erişmiş durumda bulunan Abdullah'ın, peygamberin huzurunda neden bu şekilde hareket etme ihtiyacı duyduğu doğrusu pek anlaşılır bir durum olarak görünmemektedir. Şöyle ki, Abdullah bin Ümmü Mektum, Mekke'nin putperestlerinin ilk Müslümanlara yoğun baskı uyguladığı bir dönemde, ilerici nitelikteki bir inanç sistemi olan İslam dinini seçebilmiş olması, bilinçli bir seçim yapmış olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sonraki gelişmelerin ışığında akli dengesi yerinde olayları kavrayabilme, çevresinde olanları izleyebilme yeteneğine sahip bir kişi olmalıdır. Ayrıca peygamberin Kureyş yöneticileriyle yaptığı böyle önemli bir toplantıya girmesine müsaade edilmiş olması, Ümmü Mektum oğlu Abdullah'ın bu gibi ortamlarda kabul gören bazı yeteneklere sahip olduğuna işaret etmektedir. Görüşmeler sırasında söze karışarak peygamberden kendisini aydınlatmasını istemesi, acaba ortamı görerek Kureyşlilerin Müslüman olmayacağını önceden sezerek, peygamberin boşuna nefes tüketmek yerine kendisini aydınlatmasının daha yararlı olacağını mı belirtmek istemiştir? Kutsal kitapta peygamberin Tanrı tarafından açıkça azarlanmasına neden olacak kadar böyle cüretkâr bir çıkış yapan bir kimsenin başka bir özüre değil, gözlerinin görmemesine bakarak tarihin önceki dönemlerinden bu yana kökleşmiş körlerin kehanet yeteneğinin bulunduğu gibi bir inançla örtüşür bir özellik gösterdiği söylenebilir. İslam dini Hristiyanlıkta olduğu gibi bir insanın kör oluşunun, takdir-i ilahinin tecelli edişi düşüncesine ek olarak, körlere değer verilmesi, yeteneklerine önem verilmesini vurgulamıştır. Dünyayı göremeyen ancak gönül gözleriyle kimi durumlarda gözleri görenlerden daha iyi görebilen ve bazı anlaşılmaz yeteneklere sahip olduğu düşünülen körlere bu nedenle özel bir yer verilmiştir. Bu anlayışın sonucu olarak körlere yönelik bakım hizmetleri, İslam toplumlarının o devirlerde gösterdiği gelişmişlik düzeyine uygun, körlerin yapabileceği işlerin araştırılması, yararlı olabileceği alanların belirlenmesi gibi çabalar gösterilmesine neden olmuştur. İslam dini, fitre ve zekat uygulamasıyla toplumsal dayanışma içinde muhtaçlara yapılan yardımları düzenli bir hale getirme konusunda önemli adımlar atmıştır. Bu yardımlar fitre, malların 1/40'ının fakirlere dağıtılmasına dayanan zekata ek olarak sadaka verilmesi, kesilen kurbanın dağıtılması, daha sonraki yüzyıllarda kurulacak vakıfların toplumdaki eksik kalmış bazı hizmetleri doldurur nitelikte kurulması gibi çok çeşitli şekillerde gerçekleşmiş, bu toplumların İslam dininin belirlediği çerçeveler içerisinde en yüksek gelişmişlik düzeyine ulaşmasını sağlamıştır. Ayrıca sahih hadislerden olan bir körü 40 adım götürene cennet vacip olur hadisiyle peygamber, körlere yapılacak yardımın onların bir yerden bir yere götürülmesinin dini yönden değerini ortaya koymuştur. Bu nedenle Müslüman ülkelerde Tanrı'nın rızasını kazanma, öbür dünyada gidilmesi hedeflenen cennete ulaşma yolunda körlere yoğun şekilde yardım edilir, korunmaları ve bakımları sağlanır. Bilindiği gibi İslam kaynaklarında hadisler, yani peygamberin sözleri uyulması gereken kurallar olarak, Kur'an'ın koyduğu kuralların ardından ikinci derecede kaynak olarak görülmektedir. Bu hadisin dışında özürlülerle ilgilenilmesi, onlara yardım edilmesi, yaşantılarının kolaylaştırılması konusunda pek çok hadis de bulunmaktadır. Ümmü Mektum oğlu Abdullah ile yaşanan yukarıda sözü edilen olaylardan sonra peygamber Abdullah'a özel bir ilgi göstermiş, ayetler geldikçe ona ezberletmeye başlamıştır. Her gördüğü yerde gönlünü alır ona, "Ey beni Rabbime azarlatan adam!" diye seslenirmiş. Hançerlioğlu 1984. Peygamber Abdullah'ın bilgisine ve yeteneklerine son derece değer verirdi. Verdiği bu değeri Uhud Savaşı sırasında Medine şehrinin yönetimini 2 ay süreyle Abdullah'a bırakmakla göstermiştir. İslam tarihçileri peygamberin Abdullah'ın 2 ay süreyle vekalet etmesini istediği mevkiin bugünkü valiye ya da o zamanki devlet anlayışlarına göre devlet başkanlığına vekalet etmeye denk düştüğünü belirtmektedir. İslam tarihinde saadet devri olarak bilinen ve İslami yaşayış yönünden her devirde örnek alına gelmiş, peygamber zamanında yaşanmış körlerle ilgili bu önemli olay, sonraki yüzyıllarda İslam ülkelerinde ve toplumlarında körlere yönelik yaklaşım ve hizmetleri derinden etkilemiş ve şekillendirmiştir. Abdullah ile başlayan körlerin hafızlık ve İslam bilimlerindeki çalışmaları sonraki yüzyıllarda çeşitli İslam ülke ve toplumlarına devam etmiş, körler bu alandaki çalışmalara yönlendirilmiş, özellikle o devirlerde körlerin yapabileceği işlerin sınırlı olması yüzünden bu kimselerin özelliklerine uygun olduğu düşünülen hafızlık, vaizlik gibi dini işler İslamiyet'te de zaten değer verilen uğraş alanları olma özelliğiyle birleşerek yüzyıllar boyu körlerin en yoğun uğraştığı alanlar olmuştur. Bu işlerle uğraşan körlerden pek çoğu Müslüman ülkelerde bu uğraşılarla elde edilen elverişli toplumsal statüden de geniş ölçüde yararlanmıştır. Bu amaçla körlere yönelik medreselerde çeşitli bölümler ve sınıflar açılmış, buralardan ünlü din bilginleri ve hafızlar yetişmiştir. Milattan sonra 970'li yıllarda Kahire'deki ünlü El-Ezher medresesinde körler için 12 yıl süreli bir hafızlık programı başlatılmıştır. Körlere bu 12 yıl içinde Kur'an'ı ezberletmenin yanı sıra İslam bilimleri ile ilgili yoğun bilgiler de verilmekteydi. Bu eğitimi bitiren körlerin kimisi öğretmenlik, kimileri edebiyatın değişik alanlarında çalışırken, kimi körler de camilerde vaiz olarak çalışmaktaydı. Bunlardan önemli sayıda bir grup da halk arasında dini törenlerde Kur'an okuyarak hafızlık yapmaktaydı. Mısır, kör din adamı yetiştiren ilk ülkelerden birisidir. İslam ülkelerinde körlerin statüsü Avrupa'dakilerden daha iyi durumdadır. Kirtley, 1975, sayfa 8. İslam'da dilencilik. Tarihsel incelemenin büyük bir bölümünde körlerin geniş ölçüde dilencilik yaptığına değinilmektedir. Bu nedenle İslamiyet'te normal olarak dilenciliğin nasıl görüldüğü konuya ışık tutması bakımından burada yer verilebilecek ilginç bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İslam ihtiyacı olmadan dilenmeyi kesinlikle yasaklamıştır. Buna karşın İslamiyet bir kişiye belli koşullarda yalnızca bir günlük nafakası, yani yiyeceğini başkalarından istemesine ruhsat vermektedir. Bu koşullar, karz-ı hasen denilen ödünç para bulunamaması, bu konuda kimseye derdin anlatılamaması, başka hiçbir çare kalmaması gibi durumlardır. Dilenen kimseler arasında ihtiyaç içinde bulunan mağdur kimseler bulunsa bile, bu kimselerin de dilenmeyi alışkanlık haline getirerek, günlük nafakasının temininin ötesine geçirecek, düpedüz dilenciler konumuna düşeceği genel kabul görmüştür. Ayrıca ısrarla dilenen kimselere para verilmesi dinen caiz değildir. İslam'da sadaka istemenin üç çeşit zararının olduğu belirtilmektedir. 1. Tanrı'nın kendisine takdir ettiği rızkı az bulduğu için bir başkasının bunu tamamlamasını istiyor durumuna düşmüş olması. 2. Başkasından bir şey istendiğinde kişi karşısındakinin önünde kendini zelil, yani küçük duruma düşürmektedir. Oysa Müslüman kişinin Tanrı'dan başkasına boyun eğmemesi gereklidir. 3. Sadaka istenen kimseye eziyet edilmekte karşısındaki psikolojik taciz altında bırakılmaktadır. İslam peygamberi bir hadisinde dilenmeyi bir ejderin, yani ağzından ateşler saçan bir yılanın ağzına elini sokup bir şey alıp çıkarmak olarak tanımlamaktadır. Bir başka hadiste dilenci dilenmekteki vebali bilseydi hemen dilenmekten vazgeçerdi denmektedir. İmam Bekahi'nin naklettiği başka bir hadiste, muhtaç olmadan dilenen, ateş koru yutan kimse gibidir denerek dilenciliğin ne denli arzu edilmeyen ve hoş görülmeyen bir davranış biçimi olduğuna tekrar tekrar vurgu yapılmaktadır. Dilenmenin arzu edilmeyişine ve çok kötü bir davranış biçimi olmasına karşın, yine İslam'da kendisi istemediği halde gönderilen bir şeyi kişinin kabul etmesinin gerektiği yer almıştır. Buna ilişkin şöyle bir olay nakledilmektedir. Bir gün peygamber Ömer bin Hattab'a bir şey gönderir ve Ömer bin Hattab bunu almaz. Karşılaştıklarında peygamber neden almadığını sorar. Ömer bin Hattab, "Allah'ın Resulü, en hayırlınız kimseden bir şey almayanınızdır" şeklinde buyurmamış mıydınız? Onun için almadım diye yanıtlar. O sözüm isteyip de almakla ilgiliydi. İstenmeden gelen şey Allahü Teala'dan gelen rızıktır. Bunun üzerine Ömer bin Hattab, "Allahü Teala'ya yemin ederim ki kimseden bir şey istemeyeceğim ve istemeden gelen her şeyi de alacağım" diye cevap verir. Bir başka hadiste aç olan veya herhangi bir şeye muhtaç olan kimse, bunu hiç kimseden istemeyip Allahü Teala'dan beklerse, sebeplere de yapışmışsa, Allahü Teala o kişiye rızık gönderir buyurulmaktadır. Bişri-i Hafi Hazretleri İslam'a göre fakirleri üç grupta toplamaktadır. 1. İstemez, bir şey verilince de almaz. Bu kimselerin ruhu melek derecesinde yüksektir. 2. İstemez ama verilince alır. Bu kimseler mukarripler, yani dine yakın kişiler ile beraberdir. 3. İhtiyacı olunca ancak o kadarını ister. Bu kimseler sıddıklardır. İslam inancının dilenciliğe, istemeye ve vermeye ilişkin bu görüşlerinden dilenciliğin hiçbir şekilde kabul görmediği ve ancak son derece sınırlı olağanüstü durumlarda dilenilebileceği sonucu çıkmaktadır. Asıl olan insanın bütün gücünü ve bütün olanaklarını kullanarak kendi geçimini sağlamaya çalışmasıdır. Bu kural gücü yetenler için kesindir. Belli şekillerde yine de diğerlerinin yardımına muhtaç kimseler için de temel olarak gücü yettiğince kendi ihtiyacını sağlamaya çalışırken kısmen aşırıya kaçmamak kaydıyla diğerlerinden verilenleri kabul etmesi anlayışla karşılanmıştır. Özürlülerin ve körlerin özellikle o devirlerde geçimini sağlayabileceği iş ve mesleklerin son derece sınırlı oluşu nedeniyle yaşamın sürdürülmesi amacıyla başkalarından yardım istenmesi bir ölçüye kadar hoşgörüyle karşılanmıştır. Çeşitli hadislerde özürlülere yardım edilmesi vurgulanmıştır. İnancın özünde hiçbir şekilde dilenmeye teşvik edildiğine rastlanmamaktadır. İstenmeden verilenin kabul edilmesi ve yardımın gizliliği, İslamiyet'in sosyal yardım ve dayanışma anlayışına damgasını vurmuş bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Yardımın makbul olanı gizli yapılanıdır. Sonraki yüzyıllarda körlerin durumunu incelerken bu temel kuralların sonuçları itibariyle nedenli şekil değiştirmiş ve günün sosyal anlayışlarına göre farklı yönler almış olduğu görülecektir. İslam'ın ilk dönemlerinin canlı düşün ve toplum yaşamının körler üzerindeki etkisi. Orta Asya'dan İspanya'ya, Kuzey Afrika'da Fas'a kadar uzanan geniş bir bölgede yaşanan İslam, o devirlerde oldukça canlı bir ekonomi ve toplumsal yaşamla desteklenmekteydi. Başta Bağdat, Şam ve Kahire olmak üzere pek çok yörede, yüzyıllar sonrasında kaleme alınacak olan Binbir Gece masallarının debdebesi yaşanmaktaydı. Böyle bir ortamda İslam'ın kaynaklarında özürlülere yönelik düzenlemelerin, başta fitre, zekat ve sadaka uygulamalarının bu devirdeki özürlülerin ve körlerin yaşamını kolaylaştırdığı söylenebilir. Körlerin yine yalnızca Kur'an'ı ezberleyerek dini törenlerde okumanın ötesinde, aynı zamanda dini otorite olarak tanımlanan hafızlık mesleğine uygun şekilde yetiştirildiği görülmektedir. Ne var ki yetenekli kimseler hafızlık alanında eğitilmiş, geri kalan çoğunluk yine ailelerinin, çevrenin ve zengin Müslümanların inayetiyle yaşamını sürdürmeye çalışmıştır. Özürlüler ve muhtaçlara yapılan toplumsal yardımlardan söz ederken özellikle İslam toplulukları için vakıf kurumuna özel bir yer vermek gereklidir. Emeviler ve Abbasiler döneminde çeşitli vakıf uygulamalarına rastlanmış olsa bile bu kurum yerine getirdiği toplumsal görevler nedeniyle en gelişmiş halini Budist ve Uygur vakıf geleneğini İslamiyet'e taşıyan Selçuklu Türkleri ve daha sonra Osmanlılar ile yaşamıştır. Burada belirtilmesinde yarar bulunan bir nokta olarak Selçukluların tarih sahnesine çıkışının ve gelişiminin sözünü ettiğimiz İslamiyet'in gelişme döneminin sonlarına rastlamış olduğuna değinmek ilginçtir. İslam'ın kültür, bilim ve felsefe alanındaki ilk dönemleri İbni Rüşd'ün 1198'de ölümüyle sona ermiş gibidir. Bu gelişmeyi Henry Pirane, Akdeniz'deki İslam hakimiyetinin Hristiyanlar lehine kaymasına bağlamaktadır. Peş peşe gerçekleştirilen ve kalabalık toplulukların katıldığı Haçlı seferleri sırasında pek çok eserin, kütüphanelerin yakılıp yıkılması, yağmalanması da önemli etmenlerden sayılmaktadır. Doğudan gelen Moğol istilaları bu yok edişin, yağmalamanın tuzu biberi olmuştur. Bu yüzyıllar içinde ekonomi eski canlılığını kaybetmiş, kültürel yaşam sönükleşmiş, İslam toplulukları parçalanmış bir görüntü ortaya koymaya başlamıştır. Selçukluların Bizans'a karşı kazandığı zaferler İslam dünyasına bir parça hareket getirmişse de önce Haçlı sonra Moğol istilaları yıkıcı etkiler yapmıştır. Bilindiği gibi İslam'da Hristiyanlıktakine benzer bir ruhban sınıf bulunmamaktadır. Hristiyanlıktaki rahip çevresindeki cemaatin yöneticisi, sorunlarıyla ilgilenen kişi olma gibi çok çeşitli toplumsal sorumluluğu bulunan bir kişidir. Kilise pek çok törenin yapıldığı, nikahın kıyıldığı, çocukların kaydedildiği, hayır ve yardım işlerinin düzenlendiği vesaire bir yer durumundadır. Buna karşın İslam'da cami, cemaatin toplu namaz kıldığı bir mekandır ve imam eğer kendi isteğiyle ilgilenmiyorsa cemaate namaz kıldırmanın ötesinde başka toplumsal görevlerle sorumlu tutulan bir kişi değildir. Bu nedenle Hristiyanlıktaki kilise ve ruhban sınıfı doğrudan özürlülere götürülecek hizmetleri düzenleyen ve gerekli kurumları oluşturmada baş rolleri yer alan kişi ve kuruluşlar olmuş, İslamiyet'te ise bu hizmetler yerel ihtiyaçlara göre her ne kadar kurulması dini duygularla beslenmiş olsa da kişilerin kurduğu vakıflarca büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir. Bu vakıfların daha sonraki yüzyıllarda yerine getirdiği görev, doldurduğu boşluğun nasıl ve ne şekilde toplumsal öneminin kaybedildiğini daha sonra ayrı bir bölümde ele alacağız. İslam'ın ilk dönemlerinde yetişmiş ünlü körler. İslam tarihçileri çeşitli yüzyılların özelliklerine ve gelişmelerine bakarak İslam tarihini üç bölüme ayırmaktadır. 8. yüzyıl ve 13. yüzyıl arasını gelişme devri, 13. yüzyıl ve 18. yüzyıl arasını duraklama ve 18. yüzyıldan sonrasını da uyanış dönemi olarak birbirinden ayırmaktadır. İslam'ın düşün yaşamına getirdiği canlılık, Farabi, Türk kökenlidir, Gazali, El-Cabir, Batılıların Avicenna olarak adlandırdıkları İbn Sina, yine Batılıların Averroes adını verdiği İbn Rüşd gibi tanınmış bilim adamı ve felsefecileri ortaya çıkarmıştır. En ünlü olanları İbn Sina ve İbn Rüşd'tür. El-Kindi, doğumu bilinmiyor, ölümü 873, Kufe şehrinde doğduğu göz önünde bulundurularak Arapların filozofu lakabını almıştır. 870'te Halep'te doğan El-Farabi 950'de Şam'da ölmüştür. Aristoteles Muallimi Evvel olarak adlandırılırsa El-Farabi de Muallimi Sani olarak adlandırılır. Aristoteles öğretisine yakın olması nedeniyle Aristoteles'e ilk öğretmen, El-Farabi'ye ikinci öğretmen unvanı verilmiştir. İbn Sina 980 yıllarında Buhara yakınlarında bir yerde doğmuş, 1037'de Hamedan'da ölmüştür. Kimi İslam çevrelerinde İmam-ı Azam lakabı verilen El-Gazali 1058'de Tus yakınlarında doğmuş, 1111'de yine orada ölmüştür. Yaşamının sonlarında dinin köktenci temellerine sarılmış ve geleneksel felsefeye karşı çıkmıştır. İbn Rüşd 1126'da Endülüs'teki Kurtuba'da doğmuş, 1198'de Marakeş'te ölmüştür. İbn Rüşd Aristoteles'i Batı'ya tanıtan düşünür olarak bilinmektedir. İslam tarihi bu büyük dehaların yanında ünlü körler de yetiştirmiştir. İslam öncesi cahiliye devrinden başlayarak Arap edebiyatının değişik dallarında körler de önemli rol oynamış ve çağını sanat ve düşün yaşamına etkin şekilde katılmıştır. 19. yüzyıla kadar ortaya çıkmış bu ünlü kişilerden bazılarına aşağıda yer verilmektedir. 1. İbni Haşr Avs. Cahiliye devrinde yaşamış, doğuştan kör, ünlü bir Arap şairidir. Kasideleriyle zamanının en ünlü şairi olarak tanınmıştır. 2. Ebu Muhammed Süleyman Ebu Miran, 10-10-680 Mayıs 765. Aynı zamanda yarı kör anlamına gelen Alamas adıyla da anılır. İslam bilimleri ve hukuk öğrenimi görmüş, ünlü bir söz ustası olarak yaşamını sürdürmüş, Kufe şehrinde ölmüştür. 3. El-Ama Ebul Kasım, milattan sonra 7. yüzyıl. Asıl adı El-Ama Muaya İbni Süfyan'dır. Ünlü bir şair ve söz ustasıdır. Bağdat'ta yaşamış ve yaşamını daha çok öğretmenlik yaparak geçirmiştir. 4. İbni Burd Başar, milattan sonra doğumu bilinmiyor, ölümü 784. Basra'da bir köle çocuğu olarak dünyaya gelmiş, sonradan ömür boyu bağlı kalacağı Bayan Ukayla tarafından satın alınarak özgürleştirilmiştir. Özellikle hiciv ve aşk kasideleriyle tanınan ünlü bir Arap şairidir. Şubiye hareketinin en sadık üyelerinden birisidir. 784 yılında idam edilmiştir. 5. Ebul Ala el-Ma'arri, 973-1057. İlk yüzyıllarında Hristiyanlığın Didymus gibi yetiştirdiği bir kör dahiye karşın, İslam dünyası gelişme döneminde Ma'arri gibi bir kör dahiyi çıkarmayı başarmıştır. Bu dahi yalnızca İslam bilginleri ya da Arap edebiyat uzmanları değil, Arap edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük ustası olarak bu edebiyatla ilgilenen hemen hemen herkes yakından bilmektedir. Bu nedenle Ebul Ala el-Ma'arri'yi mümkün olduğu kadar geniş bir şekilde okuyucuya tanıtmayı kültür zenginliğimiz açısından bir görev olarak gördüm ve bu büyük deha ile ilgili incelemelerde elinizdeki kitabın yazım üslubunun dışına çıkmak pahasına konuyla ilgili olabildiğince objektif yazıldığı anlaşılan bir kaynaktan yararlanarak hazırladığım bir yazıyı aşağıda sunuyorum. Ma'arri yaşadığı 10. yüzyılın sonları ve 11. yüzyılın ortalarından bu yana her yönüyle yoğun şekilde tartışma konusu olmuş bir kimsedir. Sürdürdüğü yaşam tarzı, gezileri, düşünceleri yüzyıllar boyu çeşitli kimselerin ve özellikle İslam aydınlarının geniş ölçüde ilgi konusu olmuştur ve günümüzde bu durum sürmektedir. gelmiş geçmiş Arap edebiyatının en büyük şairi olarak Arap edebiyatı sınıflarında okutulan çeşitli konulardaki görüşleri dolayısıyla üzerine çok sayıda şerh tarzında eleştiri yazılmış, hatta zındıklıkla suçlanmış bir kişinin hala yüzyıllar sonra kendini hissettiren sesi, ona çeşitli çevrelerce getirilen eleştiri ve karalamaların meşruiyetini tartışmalı halde tuttuğu kanısındayız. Hemen hemen her konunun çağdaş düşünceler ve bilimin ışığında yeniden ele alındığı günümüzde, geçmişte verilmiş hükümlerin tekrar ele alınması ve bu büyük insanın ne dediğinin daha iyi anlaşılmaya çalışılması kanımızca öncelikle İslam kültürünün zenginliği olacaktır. Bu kitabın amacı açısından önemli olan nokta, gözlerinin görmeyişinin düşünce sistemi üzerinde etkili olup olmadığı ya da gözleri görmeyen bir şair ve düşünür olarak hak ettiği yerin verilip verilmediği konusuyla kuşkusuz sınırlıdır. Yoksa gözlerinin görmemesiyle büyük oranda farklı bir yön almış olsa bile genel olarak sürdürdüğü yaşam biçimi ve ortaya koyduğu düşünceleri o konularla ilgili uzmanların değerlendireceği ve hüküm vereceği konulardır. Bu nedenle Ma'arri'nin neyi neden nasıl yaptığı ya da görüşlerinin doğru olup olmadığı bu kitabın yazarının uzmanlık alanı değildir. Bu nedenle yalnızca kör bir dahinin geniş bir kitleye tanıtılması açısından konunun uzmanı sayılan bir kişinin bu büyük insan hakkında uzun ve derin bir çalışma sonunda ortaya koyduğu görüşlere sadık kalmayı bu büyük dahiye saygının bir gereği olarak gördüm. El-Ma'arri Suriye'de bulunan Halep ve Hama arasında Halep'e 84, Hama'ya 60 kilometre uzaklıkta bulunan Ma'arretün Numan kasabasında doğmuştur. Asıl adı Ebu'l-Ala Ahmet İbn Abdullah el-Ma'arri'dir. Uzun süreden beri bu yörede yaşayan Tenuh kabilesinden asil bir ailenin çocuğudur. Dedesi Davudoğlu Süleyman Muarra, Himş'te kadılık yapmış ve Hicri 295 yılında ölen tanınmış bir kimsedir. Dedesinin Ma'arri'nin eğitimi üzerinde büyük etkisi olmuş ve iyi bir eğitim almasının temelleri böylece atılmıştır. Dedesi ölünce kadılığa önce amcası, onun ölümünden sonra aynı zamanda şair olan babası Süleymanoğlu Abdullah geçmiştir. Annesi Halepli Al-Sabika'nın soyundan gelmektedir. Ailesinin ticaretle uğraştığı sanılmaktadır. Ma'arri'nin sol gözü 4 yaşında çiçek hastalığından kör olmuş, kısa bir süre sonra sağ gözünü de kaybetmiştir. Körlüğünün yaşamı yapıtları üzerinde önemli bir etkisi olmuştur. Gözlerinin görmeyişini sürekli olarak hatırlamakta ve kendisini bu nedenle diğer insanlardan küçük görmektedir. Ma'arri'nin Ahmet Ateş'e göre kendini en güçlü hissettiği anlarda bile yapıtlarında rastlanan uysallık ve tevazu öğeleri içinde bulunduğu ruh halinin bir başka şekilde ortaya çıkışıdır. Ma'arri'nin yaşamı siyasi karışıklıkların yoğun olduğu bir döneme rastlar. Hamdaniler güneyden ilerlemekte olan Fatimilerle kuzeydeki Bizanslar arasında sıkışıp kalmış bir durumdadır. O yörede bulunan Bani İnkilab kabilesinden Mirdas oğlu Şalih, Hasan bin Mufriç el-Tai ve Sinan bin Alyan ile anlaşarak Suriye ile Şam'ı aralarında bölüşmüştür. Bu gelişmelere Ma'arri bir şiirinde yer vermiştir. Halep'i tümüyle denetimi altına alan Şalih, 1026-1028 yıllarında Ma'arra'yı da almış, Ma'arralılar da Ma'arri'yi Şalih'e elçi olarak göndermiştir. Ne var ki Şalih yeni işgal ettiği bu yöreleri uzun süre denetimi altına tutmayı başaramamış, bu kargaşa Ma'arri'nin ölümüne dek sürmüştür. Bu karışıklıklardan dünyanın o devirlerdeki kültür merkezlerinin başında gelen Bağdat'ta nasibini almıştır. Deylem kabilesinden Büveyh oğulları Bağdat'ı tehdit etmektedir. Ne var ki karışıklıklar hüküm sürmekle birlikte ortam edebiyat için o kadar olumsuz değildir. Sayf el-Daula'nın etkileri azalmışsa da edebiyata getirdiği canlılık henüz önemli ölçüde sürmektedir. Ma'arri'nin çağdaşı A.E. Salibi yapıtlarında görüldüğü gibi o devirlerde Suriye'nin edebiyattaki yeri çok yüksektir. Ma'arri ilk eğitimini babasından almış, daha 11 yaşında şiir söylemeye başlamıştır. Bir süre sonra o sırada ölmüş olan İbn Halabayh'ın yetiştirdiği öğrencilerin birinden ders almak üzere Halep'e gitmiştir. Halep'te Sa'd oğlu Muhammed'den dil ve edebiyat, Mısır oğlu Yahya'dan hadis okumuştur. Ma'arri henüz 14 yaşında babasını kaybetmiş, bunun üzerine Saksel Zant adlı divanında çok sevdiği babası için yazdığı bir mersiye yani ağıt yer almıştır. Tarihi kesin bilinmemekle birlikte Halep'ten sonra muhtemelen ünlü kütüphanesinden yararlanmak üzere Antakya'ya gitmiştir. Oradaki okumalarında Ma'arri'ye Hafız-ı Kutubi'nin yardımcı olduğu bilinmektedir. Bu gezinin ardından düşünce yaşamı üzerinde derin etkileri olacak başka bir geziye daha çıkmıştır. O zamanlar Bizanslıların elinde bulunan Laskiye'den geçerek Trablus en Şam'a gitmiştir. Laskiye'de bulunduğu sıralarda bir süre kaldığı manastırdaki rahiplerden Hristiyanlık ve Musevilik hakkında bilgiler edinmiştir. A. Ateş'in belirttiğine göre Ma'ari Laskiye'deki incelemelerin sonucunda herkesin kendi dininin hak din olduğunu kabul ettiğini gözlemlemiş ve bu durumun onda dinlerin doğruluğu konusunda bir kuşku uyanmasına neden olduğu düşünülmektedir. Trablus el-Şam'daki bir kütüphanede bir süre çalıştıktan sonra doğduğu yere dönmüştür. O sıralarda 20 yaşlarındadır. Bağdat'tan dayısına yazdığı bir mektupta 20 yaşından sonra Şam ve Irak'ta kimseden öğrenecek bir şeyin kalmadığını yazmıştır. Pek çok kimse Ma'ari'nin bütün araştırma ve öğrenip sürecinden beklediği amacın çok beğendiği El-Mutarabbi gibi büyük kaside şairi olmak olduğunu ileri sürmüşlerse de gençlik şiirlerini topladığı Sektüzzent yani Kav Kıvılcımı divanında bir kişiyi övmek ve karşılığında bir şeyler beklemek için söylediği bir tek kasideye bile rastlanmadığı bir yana bu tarz şiir söylemek onun hassas ve mağrur ruh yapısına da uygun düşmemektedir denmektedir. Zaten kendisi de bu divanın giriş bölümünde yani mukaddimede ben caize almak umuduyla ne methiye yazdım ne de bu methiyelerin inşadıyla amirlerin kulaklarını okşadım demektedir. Doğup büyüdüğü kasabada resmi bir görev aldığına ilişkin herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ailesinin vakfından gelen yıllık 30 dinar tutarında bir gelire sahiptir. Bu miktarın yarısını hizmetçisine verdiği bilinmektedir. Yavaş yavaş yayılan ünü dolayısıyla çevresine toplanan öğrencilerinin ödediği ücretleri bu gelire eklemek doğru olacaktır. Kendisinin daha çok verdiği derslerle ve şiirle uğraştığı, bunun yanı sıra şair meclislerine ve edebiyat toplantılarına devam ettiği kolayca anlaşılabilecek bir durumdur. Kimileri onun iyi bir tavla ve satranç oyuncusu olduğunu ileri sürmektedir. Ne var ki A. Ateş, Ma'ari'nin katıldığı meclislerde çekingen bir kişi olarak görüldüğünü, körlüğünün sürekli olarak kendine ve başkalarına güvensizliği güçlendirici bir etki yaptığını ileri sürmektedir. Her şeyi başkalarından gizlemeye çalışmış, nasıl yemek yediğini hizmetçisinin bile görmesini istememiştir. Körlük namahremdir, halka gösterilmemesi lazımdır sözü Ma'ari'ye aittir. Kuşkusuz bu görüş günümüzde yaklaşımlar ışığında pek paylaşılabilecek bir görüş değildir. Yaşadığı devirlerde Fatımilerle Hamdaniler arasında sürüp giden mücadelede Ma'ari'nin hangi tarafı desteklemiş olduğu belli değildir. Suriye'yi işgal etmeye teşvik eden Fatımi yöneticilerine yazdığı iki mektubundan birinde Ma'arralıların Fatımilerden gelen bir mektuptan oldukça memnun kaldığını yazmış olması Fatımi yönetimini istemiş olduğuna delil gösterilmeye çalışılmıştır. Ma'ari'nin mektup yazdığı ileri sürülen kişinin o sırada savaş ve siyasetle uğraşamayacak kadar küçük olması bir yana, yazılmış olduğu ileri sürülen mektup bugün mevcut değildir. Üstelik Ma'ari, Fatimilerin temsil ettiği batınilikle alay etmiş birisidir. Ma'ari, uzun süre kaldığı kasabasından 1008 yılında ayrılarak Bağdat'a yerleşmeye karar vermiştir. Pek çok araştırmacı yıllar yılı böyle bir kararı neden verdiğini tartışmıştır. Kimileri onun bir vakıf işinden şikayetçi olmak, kimileri de bilgisini arttırmak, kendisini tanıtarak ün ve beğenisini kazanmak, belki de daha rahat bir yaşam sürdürmek için halifenin yaşadığı ve İslam dünyasının başkenti durumundaki Bağdat'a gittiğini ileri sürmüştür. Vakıf meselesi yüzünden Bağdat'a gittiği şeklindeki görüşün doğru olabilmesi için Ma'arra ve yöresinin Bağdat'a bağlı olması gerekmektedir. O sırada bu yörelerin Bağdat'a bağlı olduğu kuşku götürür bir durumdur. Ayrıca Ma'ari doğduğu şehri sevdiğini, oradan gönül rızasıyla ayrılmadığını her fırsatta ifade etmiştir. Küçücük kasabasında yaşadığı sırada bile tüm İslam dünyasından öğrenci gelmesini sağlayacak, hatta Mısır'daki ünlü ve etkili bir vezirin oğlunun o sırada yazmış olduğu eserine sunuş yazdırmak amacıyla kendisini aratacak kadar şan ve şöhrete ulaşmış durumdadır. Bu açıklamalardan sonra onun Bağdat'a gidişini yalnızca bilgisini arttırmak ve yeni insanlar tanımak amacına bağlamak doğru olacaktır. Batınilik düşüncesini yayan ve bu düşünceyi siyasi faaliyetlerinde silah olarak kullanan Fatimilerin yaklaşmasından duyduğu rahatsızlığında Bağdat'a gitme kararında önemli rol oynadığı düşünülebilir. Hicri 398 yılı sonlarına doğru dayısının sağladığı bir kayıkla Fırat Nehri yoluyla Bağdat'a gitmek üzere yola çıkmış, El-Kadisiya denilen yerde görevliler kayığına el koyunca bu kez birçok tehlike ve zorluğu göze alarak çöl yolunu seçmiştir. Bağdat'ta 19 ay kalan Ma'ari bir mektubunda Bağdatlıların kendisine çok iyi davrandıklarını, takdir ettiklerini yazmaktadır. Bağdat'ta kaldığı süre içinde o zamana dek oluşmuş şekliyle Sektüz Zend Divanı'nı tanıtmış ve öğrencilerine okutmuştur. Bunun yanı sıra zamanın ünlü kütüphaneleri arasında yer alan Bağdat'taki kütüphaneyi inceleme fırsatı bulmuştur. Ancak Bağdat'tayken herhangi bir bilginin dersine öğrenci olarak devam ettiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bir şiirinde cuma günleri daha çok felsefi konuların tartışıldığı bir meclise devam ettiğini yazmaktadır. Doğu'nun kültür merkezi durumunda bulunan Bağdat'taki aydınların bir araya gelerek edebiyat ve şiir üzerine konuşmaları, yazdıkları şiirleri birbirlerine okumaları yaygın bir uygulamaydı. Maarri bu çevreye bir öğrenci olarak değil, oradaki aydınlarla eşit bir konumda etkinliklere katılmıştır. Yine bu süre içinde sonraki yaşamını etkileyecek olan Hint ve Yunan felsefeleriyle tanışmıştır. İslam dünyasının en önemli ticaret ve kültür merkezi durumundaki Bağdat'a ticari ve siyasi ilişkiler dolayısıyla Hint felsefesiyle ilgili bir takım düşünceler ulaşmış bulunuyordu. Maarri Bağdat'tayken Gazneli Mahmud ünlü Hint seferlerini gerçekleştirmiş, çağdaşı Biruni'nin Hindistan hakkında yazdığı eser Bağdat'a o sırada ulaşmış olmalıdır. Yaşamının sonraki dönemlerinde ortaya koyduğu yapıtlarda görülen dinler hakkındaki serbest düşüncelerini Bağdat'ta geliştirdiği iddiasını savunmak kolay değildir. Çünkü daha 14 yaşındayken babasının ölümü üzerine yazdığı Mersiye'de bu tür düşüncelerin ilk belirtilerine rastlamak mümkündür. Maarri 1010 yılında Ramazan ayında Bağdat'tan ayrılarak doğduğu yere dönmüştür. Kendisi dönüşüne neden olarak annesinin hastalığını ve içinde bulunduğu yoksulluğu göstermişse de gerektiğinde yardıma koşabilecek çok sayıda etkili dostu bulunması nedeniyle ileri sürdüğü yoksulluk gerekçesi de pek inandırıcı görünmemektedir. Buna karşın Bağdat'ta çoğunlukla nezaket ve hatta iltifatla kabul edildiyse de zaman zaman bir takım saygısız davranışlarla da karşılaştığı olmuştur. Ünlü şair El Şerif El Razi'nin kardeşi El Murtaza'nın hakareti Maarri'nin Bağdat'ı terk etmeye kesin olarak karar vermesine yol açmıştır. Bunun yanında başka bazı nedenler de yok değildir. Şehirden ayrılırken dayısına yazdığı bir mektupta Bağdat'ta ilmin çakıl taşı kadar çok olduğundan buna karşın her iyi şeyin önünde bir engel bulunduğundan bahsetmekte ve kendisinin yoksulluk yüzünden şehirlerini terk ettiğini öğrenen Bağdatlıların yardım teklif ettiğini, bu tekliflere teşekkür etmekle birlikte bu insanların samimi olduğundan kuşkulandığından söz etmektedir. Bu ifadelerden Bağdat'ta belki de fazla mücadele etmeden büyük bir ilmi konum edinebileceğini düşünürken, bu konuma erişebilmek için kimi zaman gerçek bilginlerin bile yerine getirmek durumunda kaldığı ya da en azından katlanmaya mecbur olduğu bir takım entrikaların, gizli açık mücadelelerin Maarri'yi üzmüş olduğu muhakkaktır. Sık rastlanmasa da kimi şiirlerinde Bağdatlıların kavgacı mizacından söz etmiştir. Bu olaylar üzerine yaşamının geri kalan zamanda anacağı tatlı anılarını geride bırakarak halifelik merkezi Bağdat'ın ayrılmış ve hüzün dolu bir ifade kullandığı güzel bir kasideyle veda etmiştir. Dönüş yolunda annesinin ölüm haberini almış, bu haber derin bir hüzün duymasına neden olmuş ve dünyaya küsme eğilimini güçlendirmiştir. İçinde bulunduğu bu ruh hali daha memleketine ulaşmadan hemşehrilerine hitaben yazdığı bir mektupla, gençlik bittikten ve hayatta iyi kötü her şeyi denedikten sonra dünyadan artık elini eteğini çekeceğinden söz etmesinden anlaşılmaktadır. Daha sonraki yaşamında tümüyle yalnız kalmayı tercih etmiş ama aralarındaki uzak memleketlerden bile bilgisinden yararlanmak için gelen öğrencileri ve çağdaşı ünlü ziyaretçileri bu niyetini gerçekleştirmesine önemli ölçüde engel olmuştur. Maarri önemli kimseler yetiştirmiştir. Bunlar arasında örneğin yol parası olmadığından, sırf Maarri'nin bilgisinden yararlanmak üzere Tebriz'den kalkıp Mağara'ya kadar yaya gelmiş El Hatip Abu Zakriya, Yahya bin Ali El Tabrizi bile vardır ve sonraları Hamasa Şariki olarak tanınmış ünlü bir kişi durumuna gelecektir. Maarri'nin mektupları bilgi ve tecrübesinden yararlanmak isteyen bilginler, emirler ve vezirlerle sık sık haberleştiğini göstermektedir. Ortaya çıkan bir olay o zamana dek siyasetle uğraşmamış ve hiçbir emir ya da hükümdarla sıkı ilişki kurmamış Maarri'yi memleketlilerini temsil etmeye mecbur etmiştir. 1026-1028 yılları arasında bir cuma günü bir kadın mescide gelerek kasaba meyhanesinin önünden geçerken sarhoşların kendisine saldırmaya yeltendiğinden şikayet etmiş, öfkelenen halk galeyana gelerek meyhaneyi yerle bir etmiştir. Bunun üzerine bağımsız Halep emiri Şalih bin Mirdas olaya karışan 70 Maarri'yi yakalatarak hapse attırmıştır. Emire kızan Maarri halkı bir intikam eylemi gerçekleştirmiş, olay gittikçe büyüyerek yayılmıştır. Diyarbekir ve Manya Farik'in halkının bu tutsaklar için dua etmesine neden olacak kadar boyutları büyümüştür. Duruma hakim olmak amacıyla Şalih bin Mirdas mağaraya bir askeri birlik göndererek mağaralıları teslim olmaya zorlamıştır. Bunun üzerine mağaralılar Ebul Ala'yı durumu düzeltmesi için Şalih bin Mirdas'a göndermiş, Ebul Ala'nın mağaralıların bağışlanması yönündeki isteğini Şalih bin Mirdas muhtemelen sırf Ebul Ala'ya olan hürmetinden dolayı kabul etmiştir. Mağaralıları ve tutsakları affettikten sonra mağaranın yönetimini Ebul Ala'ya bırakmıştır. Bu olay pek çok kaynakta yer aldığı gibi bizzat Ebul Ala Al-Ma'ari'nin şiirlerinde açıkça ve ayrıntısıyla geçmektedir. Bu nedenle bu olayın bu şekliyle gerçekleştiğine ilişkin kuşku duymak yersizdir. Ebul Ala'nın ölümünden 11 yıl önce 1046 yılında mağaradan geçen ünlü İran şairi Naşir Hüsrev, Sefername adlı yapıtında Ebul Ala'nın o sırada mağaranın yöneticisi olduğunu, pek çok köle ve hizmetçisinin bulunduğunu, hatta bütün kasaba halkının ona hizmet ettiği, bütün bu olanaklara karşın onun lüksten uzak bir yaşantı sürdüğünü, kaba bir elbise giyerek yalnız arpa ekmeğiyle beslendiğini, kapısının herkese açık olduğunu, kasabanın Ebul Ala'nın adamları tarafından yönetildiğini, ancak önemli işlerde kendisine başvurulduğunu yazmaktadır. Naşir Hüsrev'in mağaradan geçtiği sırada Ebul Ala 75 yaşındadır ve her işe karışmamaktadır. O sıralarda yazdığı mektuplarda yapmak istemediği her işe yaşlılığını bahane gösterdiğini yazmaktadır. Ne var ki yaşlılığının akli yetenekler üzerinde olumsuz bir etki yaptığını gösterir herhangi bir ipucu bulunmamaktadır. Kaldı ki o dönemde yazdığı şiir ve mektupları önceki dönemle karşılaştırıldığında üslup bakımından daha yetkindir. Ma'ari 1057 yılında 3 gün süren bir hastalıktan sonra Rebi'ül Evvel ayının 13'ünde ölmüştür. Birkaç kaynakta gömülürken mezarı başında 70'ten fazla şairin mersiye yani ağıt okuduğu kaydedilmektedir. Mezar taşına babamın işlediği cinayet yüzünden burada yatıyorum, bu suçu ben işlemedim diye yazılmasını vasiyet etmiştir. Ma'ari'nin dine inanıp inanmadığı konusu yaşadığı devirde bile tartışılmıştır. Onun gerçek bir dindar olduğunu söyleyenlerin yanında kimileri onu zındık olarak nitelemiş ve bu ikinci görüş o günden bu yana ağır basmıştır. Yazılarında gösterdiği kanıtlar çift anlamlıdır ve birbirini çürütür. El-Luzimiyat adlı yapıtının bazı yerlerinde bir yandan dini bütün bir Müslüman gibi görünürken öte yandan İslam'ın temel taşlarının tümünü gülünç halde sunmuştur. Bu durum birçok şekilde açıklanmıştır. Bu açıklamaların en tuhaf olanı şairin seçtiği zor üslup yüzünden düşüncelerine böyle bir seyir vermiş olması şeklindeki açıklamadır. Dini bütün bir Müslüman gibi göründüğü anlarda ise kendisini eleştirenleri susturmak istemiş olması muhtemeldir. Ne var ki ara sıra kuşkularından da kuşkulandığı görülür. Yapıtlarını okurken eski Roma'da yaşamış Lucretius'u M.Ö. 1. yüzyıl ve Lucianus'u M.S. 120-180'den sonra Atina çağrıştıran öğelere rastlanır. Ahmet Ateş'in belirttiğine göre Ma'ari'nin düşünce yapısını belirleyen temeller arasında antik Yunan felsefesinin temel okullarından birisi olan Epikürosçuluğu Latince olarak yeniden yazmış ünlü Romalı şair Lucretius Caros olmuştur. Bu noktada Lucretius Caros ve Epikürosçuluğu kısaca tanımakta yarar bulunmaktadır. Lucretius Caros, M.Ö. 95-55, Dörre Rum Natura, Nesnelerin Doğası adlı didaktik tarzındaki koşuğunda Epikürosçu düşünce akımını Roma'ya canlı ve heyecanlı şekilde tanıtmıştır. Bu düşünce ve önerdiği yaşam tarzı M.Ö. 1. yüzyıl Roma'sında o denli etkili olmuştur ki, yaygın yaşam biçimi halini almış, Cicero, Horatius ve Seneca gibi edebiyat ve felsefe adamları üzerinde derin etkiler yapmıştır. Materyalist ve mekanik bir fizik anlayışı şeklinde ortaya çıkan Epikürosçuluk, kurucusu Epikuros'un koyduğu kesin kurallar ve sınırlarla geliştiği için yüzyıllar içerisinde diğer felsefe akımlarında zaman zaman ortaya çıkmış uzlaşma ve birleşmelerden etkilenmemiş, kendi çizgisinde gelişimini sürdürmüştür. De Rerum Natura'nın edebi olmanın yanı sıra bilimsel bir özelliği de vardır. Lucretius bu yapıda Epikürosçuluğu sanki yeniden yaratmıştır. Doğayı ustası Epikuros'un anladığı gibi açıklamakla insanı boş inançlardan ve temelsiz korkulardan kurtarmayı hedefler. Onun anlattığı şekliyle Epikurosçu anlayış ve ahlak biçimi M.Ö. 1. yüzyıldan itibaren Roma'da etkin bir yaşam biçimi haline almış, M.S. 4. yüzyıla kadar sürmüştür. Ma'ari bir vahdaniyetçidir, yani tek tanrıcı. Ne var ki inandığı tanrı gayri şahsi bir kaderden biraz fazladır. vahiy kavramına inanmaz. Ona göre din, insan aklının bir ürünü, terbiye ve geleneğin bir sonucudur. Ahirete inanmaz ve ölümü faniliğin yükünden kurtuluş olarak karşılar. Onun bu sonsuz karamsarlığı kendisini çocuk yaparak onları vücudun ortaya çıkardığı bütün sefaletlerle yüz yüze bırakmanın bir günah olacağı sonucuna vardırır. İnsanların batıl inançlara olan eğiliminden servet ve nüfus sahibi olmak için yararlananlara şiddetle karşı koyar. İyilik ve doğruluktan yanadır. Bunları oruç ve namazın üstünde tutar. Ona göre gerçek dindar kötülükle mücadele eden ve belini zahitlik kemer ve şalıyla bağlayan kimsedir. Herkes akıl ve vicdanının sesini dinlemelidir. Çünkü insanı gerçeğe götüren en doğru yol odur. Mağarada sürdürdüğü bu yaşantı için kimileri onun inzivaya çekilmesi ve körlüğünü kastederek rahın al mahbasayn, yani iki katlı mahpus ifadesini kullanmayı uygun bulmuştur. Hayvanların yenmek için öldürülmesi ve yaralanmasına karşı çıkmıştır. Bu ve başka bazı düşüncelerinde Hint etkisi olduğu söylenebilir. Kendisi 30 yaşındayken daha Bağdat'a gitmeden önce özellikle tasarruf etme amacıyla farklı bir beslenme biçimini önemsediğini söyler. Et, yumurta ve süt yemeyi bırakmış, yalnızca sebze, meyve, arpa ekmeği ve otlarla beslenme alışkanlığı geliştirmiştir. Hangi nedenle et yemediği sorusuna ısrarla cevap vermekten kaçınmıştır. Yapıtlarında işine geldiği zaman kendinin dini düşünceleriyle ilgili her konuda riyakarlık göstermekte haklı olduğunu ima ettiğine birçok yerde rastlamak mümkün olduğu halde onu riyakarlıkla suçlamak haksızlık olur. Edebiyatı hayvanları konuşturma sanatını sokmuştur. Suyunu bulandırdığı için kuzuyu yemeye kalkışan kurt hikayesi ona aittir. Enç 1972. Mağari sonradan çeşitli alanlarda ün yapmış öğrenciler yetiştirmiştir. Arap dünyasının gelmiş geçmiş en büyük edebiyat ustası olarak bilinen Mağari'nin 73 yapıtı bulunmaktadır. Ali bin Abdallah, El-İsfananayye'de yapıtlarının bir listesini bile yaptırmıştır. Bugün elde bulunan bu listede her yapıtın büyüklüğüne ilişkin bilgi bulunmaktadır. Düz yazı ve nazım türlerini son derece başarıyla kullanmıştır. Bugüne kalabilmiş düz yazı yapıtlarının tümünde kafiyesiz iki cümleye rastlamak olanaksız gibidir. Şair bununla da yetinmez. Her vesileyle çeşitli konulara ilişkin istilahlar ve ender rastlanan sözcükler kullanarak yapıtlarının anlaşılmasını güç bir hale sokar. Hele hele dil bilgisiyle ilgili bir konuya değinmesi gerektiğinde, nerede olursa olsun onu sonuna kadar incelemeden ve tahlil etmeden geçmez. Şu kadar ki özellikle yeni dönem eleştirmenlerinin Arap edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yapıtı saydığı Risalat el-Gufran'daki ince istihzayı, yani ironiyi ve şairin hayal gücündeki yüceliği takdir edebilmek için insanın büyük zorluklara katlanması ve Mağari'nin yapıtlarını, düşüncelerini gizlemek amacıyla okuyucunun önüne gerdiği sır perdelerini kaldırması gerekir.